Genç Radyo. Bir haftalık aranın ardından yeniden merhaba diyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Genç Radyo programına hoş geldiniz. Bu programda geleceğin iletişimcilerini konuk ediyoruz. TRT'de ödüle layık görülen eserlerini, geleceğe dönük beklentilerini konuşuyoruz. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nın önemli kategorilerinden birinde podcast yayıncılığı alanında dereceye giren konuklarımız yanımızda. Ayşe Karaosmanoğlu ve Sena Tutak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Biri Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğrenci, diğeri yeni mezun. Hangi bölümde okuyorlar, hangi bölümü bitirdi diğer arkadaşımız? Hemen onları soracağım onlara.
Öncelikle ben başlayayım. Ben Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümü mezunuyum. Geleneksel çocuk oyunları eğitmeniyim. Müzelerde çalıştım müze rehberi olarak. Şu anda bir şey yapmıyorum açıkçası. Bu podcastle ilgileniyoruz. Amacım da aslında Türk kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak.
Ben de gazetecilik bölümü öğrencisiyim son sınıf. Aynı Hacı Bayram Veli Üniversitesi. Şu anlık öğrenciyim yani. Staj kovalamaya bakıyorum.
Sonrasında da işle ilgileneceğim diyorsun.
Tabii inşallah.
Günümüzde geleneksel medya yerini gitgide dijital medya araçlarına bırakıyor. Ancak iki medya türünün iç içe geçtiği alanlar var. İşte podcast bunlardan biri. Özellikle gençler özgün, yaratıcı, farklı ve nitelikli içerikler üretiyorlar podcast alanında. Podcast'in klasik ya da geleneksel radyo yayınından en büyük farkı bir frekansa ve zaman sınırlamasına tabi olmaması. Siz de bu alanı tercih ettiniz ve ikinci oldunuz yarışmada. Neden podcast'i tercih ettiniz? Bu yarışmaya katılma fikri nereden doğdu?
Şöyle, bizim üçüncü arkadaşımız Gökhan Aydın. O bu işlerle ilgileniyor. Onun Gökçe Medyası var. O kendi bizden ayrı kısa şeyler podcast'ini çekiyordu. O biraz daha işin profesyonel kısmında hakim. Biz de ondan öğrendik. Yani bizim fikrimizdi ama o bize çok yardımcı oldu. Ayrıyeten de üçüncü kişimiz olduğu için konuşmalarda da o bize yardım ediyor. Neden podcast? Hem bilen bir arkadaşımız var hem de dediğiniz gibi radyo gibi değil. Biz podcast'te durağan radyo diyoruz. Yani istediğimiz zaman açıp dinleyebiliriz. Yani zamanı kesinlikle önemli değil. O yüzden podcast bizim daha çok ilgimizi çekti. Yani gelecek nesillerin içinde, şu anki arkadaşlarımız içinde podcast daha çok dinlenilebilir olabilir.
Ya dünya değişiyor, insanlar da değişiyor, alışkanlıklarımız değişiyor. Podcast aslında yeni medyada çok hızlı büyüyen bir dal. Bu yüzden podcast seçtik. Dediği gibi arkadaşımın da hani istediği an dinlenebilmesiyle ya da böyle insanların kolay ulaşılması açıkçası. Podcast'e kolay ulaşılıyor. Bu yüzden bir podcast dalını seçtik.
Dinleyicilerimizi anımsatalım. Geleceğin İletişimcileri Yarışması, gençlerin bu alanda nitelikli eserler ortaya koymaları için bir fırsat. 13 kategoride düzenlendi yarışma. 127 üniversiteden 1390 eserle 2072 öğrenci başvuru yaptı. Podcast'te bu 13 kategoriden biriydi. Hazırlanan eserler iletişim alanında uzman isimler tarafından değerlendirildi. Sizin eserinizin adı Sessiz Sedasız. Sadece sesin kullanıldığı bir kategoride dikkat çeken bir başlık bu. Sessiz Sedasız. Neden böyle bir ismi seçtiniz? Neden sesli bir yayına sessiz sedasız dediniz?
Şöyle, biz bu ismi ilk kurduğumuzda, ortaya çıkardığımızda dedik ki insanların hayatlarına sessiz sedasız dokunalım. Yani çünkü kültür Türk milleti için önemli bir unsur ve bunun yaşaması da gerekiyor. Hani sessiz sedasız bir şekilde podcast dinleyicisi kültürü empoze etsin kendine.
Konuya girmiş oldun hemen sen. Yani kültür mü konuşuyorsunuz?
Evet, yani kültür konuşuyoruz diyebiliriz. Ya kültür dediğimiz kavram çok geniş bir kavram. Biz tabii ki aralarından seçiyoruz ne konuşalım diye. Yani bir gün motif konuşuyoruz, bir gün masal konuşuyoruz.
Halk kültürü alt sınıfında mı değerlendiriyorsunuz yoksa uluslararası kültür de var mı bunun içinde?
Şu anlık halk.
Anadolu kültürünü konuşuyorsunuz, evet. Trakya kültürünü konuşuyorsunuz. Neleri konuşuyorsunuz bunun içinde?
Şöyle, kültürün yanında bir de iletişimi de aldık içerisine. Geçmişten günümüze İletişim aracı olarak kullanılan unsurların şu an kültür olarak bir değeri olduğunu biliyoruz ve bu ikisini harmanladık biz. Birinci bölümümüzde kendimizi tanıttık. İkinci bölümde Sena, hani kültürel kod bölümümüzde ise motiflerden bahsettik. Çünkü motifler de bir iletişim aracı aslında. Motiflerin anlamları, hikayeleri, motiflerle beraber gelen türkülerden de bahsettik aslında.
Şimdi programınızı dinleyeceğiz. Programdan sonra ona ilişkin değerlendirmelerimizi beraber yapalım. Sizin de görüşlerinizi dinlemeyi sürdürelim.
Merhaba arkadaşlar, Sessiz Sedasız Podcast'a hoş geldiniz. Bugün yine aynı ekip, aynı canlılık ve heyecanla sizlerin karşısınızdayız. Bugünkü konumuz nedir Sena?
Öncelikle merhabalar, bugünkü konumuz el sanatlarında kullanılan motifler, duyguların sembollerle ifadesi aslında. Bir toplumun coğrafi konumundaki olayları anlıyoruz. Örneğin hayvancılığın yoğun olduğu bir toplumda farklı motifler ele alınırken, tarımın yoğun olduğu bir toplumda farklı motif ele alınıyor. Aslında birazcık bu motiflerin hikayesine değineceğiz.
Peki bu motiflerin hangi insan topluluğuna ait olduğunu nasıl anlayabiliriz? Yani o motifleri yaparken kendilerini belli edebiliyorlar mı?
Aslında kendilerinden ziyade ne hissettiklerini belli ediyorlar. Örneğin işte Anadolu kadını bir hasır dokurken ya da oyasını işlerken yaptığı herhangi bir el emeği ürününde iş dünyasında dile getiremediği duygularını ifade etmek için motiflerden yararlanıyor. Kişinin kendi düşüncelerini anlayabiliyoruz.
Yani aslında şöyle diyebilir miyiz? Çok eskiden Anadolu kadınları dertlerini kağıda kaleme değil, dokudukları kilimlere, halılara aktarıyorlardı diyebilir miyiz?
Sessiz sedasız bir şekilde aktarıyorlar diyebiliriz.
Peki bu yazıyı, yani aslında bu kilimlere ve halılara dokunan şey bir yazı. Bu semboller bir şey anlatıyor. Evet. Bu yazıyı okuyabilenler var mı?
Ben. Çok iyi olmasam da bazı motiflerin anlamlarını ve hikayelerini biliyorum. Aslında bu benim evet okuduğum bölümle alakalı ama bir yandan da bu benim hobim. Yani bir motif ya da bir halı kilime baktığım zaman işlenen motiflerden o kişinin üzüntülü olup olmadığını ya da neyi anlatmak istediğini bir nebze de olsun anlayabiliyorum.
Peki kendi dönemi içerisinde okuyabilen var mı? Bir Anadolu kadını bir kilim dokudu, orada bir motif var. O kilimi birine gönderdiği zaman aa bu bunu diyor.
Diyebiliriz, aslında bir mesaj veriyor. Sana küçük bir hikaye anlatayım. Bir kız çocuğu var, birine aşık ve karşı taraf istemeye geliyor. Babası vermiyor. Kız çocuğu oturup bir kilim dokuyor, bir halı dokuyor. Orada işte bütün aşkısını, sevgisini anlatıyor ama kavuşamadıklarını da anlatıyor motiflerle. Daha sonra bir motif yıkanıyor, asılıyor. Yoldan geçerken bir amca diyor ki bu halı kilim kim dokudu? Bana bir çağırın. Getirin bana diyor. Getiriyor, diyor ki sorun ne kızım, sen neden bu kadar üzgünsün mesela. O da olayı anlatıyor. Direkt diyor ki babanı getir bana. Kavuşamayan aşıklar kavuşuyor diyebilirim.
Anladığım kadarıyla bu söylediklerin o zaman kültürel kod tanımına uyan şeyler. Yani bir makalede okumuştum. Kültürel kodları görmek ve onları yeniden okumak geleceğimizi ve geçmişimizi yeniden inşa etmek gibi bir şeydir diyorlardı. Aynı şey aslında söylediklerin, yani bu geçmişteki insanların kilimlere, halılara dokudukları şeyler birer kültürel kod olarak günümüzde görülüyor.
Sana katılıyorum çünkü dediğin gibi bu onları yeniden okumak dedin ya. Bunları yeniden okumak bize her şeyi daha anlamlı kılacak. Biz birazcık şeyi unuttuk maalesef. Kibarlığı ve nazikliği, insanları kırmayacak şekilde nasıl kendimizi ifade ederiz şeklini biraz unuttuk. İnsanlar bu motiflerle aslında baktığı zaman iletişime geçiyor evet, ama birbirlerini kırmadan iletişime geçiyorlar. İki elti var. Bir örnek daha vereyim. İki elti var mesela. Abi birbirlerini küsüyorlar. Hemen küstüm çiçeği oyalı eşarplarını takıyorlar. Geldik böyle yan yana. Bakıyorsun ki aa küsmüş. O da bana küsmüş. Sonra sorunlarını nazik bir şekilde dile getiriyorlar.
Şu anda ama şöyle bir durum yok. Kırmadan anlatamıyorsun. İlla kıracaksın. Yüzsüzlük had safhada.
Dediğim gibi o yüzden bu kültürel kod çok önemli bir kavram.
Kırmamaya çalışan bir yana dursun. Kırmadan karşı taraf anlamıyor seni. Yani derdini kırmadan anlatmaya çalışıyorsun. Biraz uzaklaşmaya çalışıyorsun. Biraz yavaş yavaş hani bak bundan rahatsız mı göstermeye çalışıyorsun. Ama karşı taraf anlamamakta o kadar ısrarcı ki illa kendisi kırılsın istiyor.
Bu hale nasıl dönüştük mesela, ben çok merak ediyorum.
Aslında bu biraz daha teknolojiyle alakalı bir şey. O zamanlar insanların elinde bir teknoloji yok. Küstüm çiçeği diyorsun. Bir belirtmek istiyor küstüğünü. Çok nazikçe bir davranış ama günümüzde böyle küstüğünü belirtmiyor insanlar.
Küstüm storiesi var mesela.
Yani story atabilirler ya da WhatsApp'tan hikayelere bir özlü söz paylaşıyorlar ya da laf atıyorlar birbirlerine, hiciv yapıyorlar.
İlk bölüm konuştuğumuz konuyu hatırlıyor musun? Şey diyorduk, kültürü yok mu ediyoruz? Ben biraz serttim bu konuda ve dönüştürüyoruz da çevirmiştik.
Özellikle 30 yaş üstünde böyle bilmem nenin bilmem ne yaptığı yerde bilmem neler de bilmem ne yaparmış. Abi tamam anladık, anladık. İş arkadaşına, yan masanda oturan adama yan masanda otururken bir şey diyemiyorsun. Akşam WhatsApp durumundan döşüyorsun. Fark ettik onu. Tamam. Ama bir şekilde çözemezsiniz yani. O da sana döşer. Sonra gidersiniz yine yan masada oturursunuz.
Belki teknoloji bu kadar gelişmiş olmasaydı yine aynı devam edebilirdik. Özlü sözleri WhatsApp durumunda değil de bir halıya dokuyor olabilirdik.
Bir de onunla uğraşacağız ya. Allah'ım da. Modern dünyada yeterince yoğunuz zaten.
Modern dünyada dedim ki bu motifleri nasıl kullanabiliriz? Bunun hakkında da çok düşündüm mesela. Şey geldi aklıma, hani Hacettepe'nin sembolü ne? Geyik. Nedir abi geyik? Göçebe toplumu temsil eder. Yani her üniversite bir motifi seçse ya da her kurum bir motifi seçse kendine göre daha yaratıcı olmaz mı?
Zaten o yapılıyor.
Yaygın değil bu kadar.
Mesela Ankara Üniversitesi'nin logosu Yiğit Güneşi. Anadolu'da kurulan olduğu için. Gibi böyle kurumda aslında var.
Her örnek verebiliriz mesela. Konya Selçuklu Belediyesi'nde çift başlı kartal motifini görüyoruz.
Selçuklulardan geliyor. Böyle var bu arada. Biz de logo tasarım çalışırken bayağı bir böyle kültürel motifler taşıyan logolar çalışmıştık. Belediyeler de bunu çok kullanırlar. Mesela örnek veriyorum. Erzin Belediyesi'nin deprem bölgesi. Buradan deprem bölgesindeki depremzede kardeşlerimize de selam yollamış olalım. Erzin'in belediyesinin logosu bahçe. Böyle güneş koymuşlar ama portakal rengi de bir güneş. Bu arada portakallarıyla mandalinalarıyla meşhur bir bahçe simge etmişler. Aslında logo içerisinde. Bu tarz motifler kullanılıyor. Şu anda da kullanılıyor ama dediğiniz gibi biraz azaldı. Mesela bizim üniversitemizin logosu. Üniversiteye başladığımız sene yeni kurulmuştu bizim üniversite. Siz yoktunuz o zaman. Hepimize BİP uygulamasından anket yollandı. Hangi logoyu seçiyorsunuz diye. Mesela bunu biliyor muydunuz?
Bilmiyorduk. Önemli çünkü mesela ben şey seviyorum. Halı kilim abi. Bakıyorsun ama ne hissederek dokunmuş, neden bu rengi kullanmış ya da bir motif var, bir şey var görüyorsun. Neden o var? Hiçbir şeye benzetemiyorsun mesela. Neden o var? Neden sorgulanmıyor? Merak ediyorum.
Çok da pahalı günümüzde. Eski motifler, halılar gerçekten böyle göz kamaştırıcı güzellikte ve bunlar inanılmaz derecede pahalı.
İran halısı nedir hocam?
İran halısı pahalıdır.
Bir tek bildiğimiz şey bu ya, pahalı.
Peki İran mı gerçekten o halı?
Bilmem.
İran yoksa adı mı İran?
İran'da.
İran'da dokunan bir halı.
Evet. Bizde de pazarık halısı var. Çünkü pazarık halısı çok üstün bir dokuma tekniğine sahip. Bu da Asya'da atlı göçebe toplumu yansıtır mesela pazarık halısı. Bizde de önemlidir. Değişik motifler, semboller içerir. İnsanın aşiretin, topluluğun, doğanın renklenmesini, yeniden üremesini, gelişmesini, huzuru, sükuneti, birçok başka deyişle de mutlu yaşamı gösteren halılardır.
Aslında biraz temenni gibi halılardaki dokular. Gelecekteki temennilerimiz böyle olsun, mutlu olalım, huzurlu olalım dermişler gibi. Ama mesela şeyi merak ediyorum. O halıların ipliklerinde özel bir parça var mıdır? Halıyı özel kılan desenler midir yoksa kendi dokusu mu?
Çok güzel bir soru sordun. Yani bir Ankaralı olarak Ankara'nın tiftik keçisi meşhurdur. Neden meşhurdur? Hiç merak ettiniz mi? Neden yumuşaktır?
Tüylerinden sanırım değil mi?
Evet evet tüylerinden ama neden biliyor musun? Tüylerinde yağıltı adını verdiğiniz bir sıvı bulunuyor. Bu sıvı bu özelliklere sahip kılıyor. Yani bu tiftik keçesinden elde ettiğimiz yünleri biz yıkayıp kurutup daha sonra kirmanlarla, çıkrıklarla elde ediyoruz. Yani birçok o yine elemi elde ettiğimiz ip. Bunu kürk boyalarıyla boyuyoruz mesela. Bunun öncesi de emek.
Şu anda yapılıyor ya bu kilimler. Hala o şekilde iplikler elde edilip hala o boyalarla mı boyanıyor?
Bence artık geçmişte yapılanlar değil de şu ankiler hepsi fabrika malıları diye düşünüyorum.
Hala yapan var. Çünkü eskiden bir dokuma tezgahı kendine ait bir odası bulunan insanların geçim kaynağı olan bir sistem. Şimdi de yine diyorsun ya çok pahalı. İşte bu dediklerimiz yapılanlar çok pahalı evet.
Ben de ortaokuldayken halı örmüştüm. Resim dersinde hocamız istemişti. Bir motif olarak ağaç çizmiştim.
Anne hayat ağacı çizdin demek. Neden hayat ağacını çizdin mesela?
Annem öyle işte.
Gerçekten mi? Ben sana hayat ağacını biraz anlatayım mı? Hayat ağacı motifi ölümsüzlüğü ve ölümden sonraki hayat duyulan umudu simgeler. Aynı zamanda yaşadığımız hayatın güzelliğini, mutluluğunu sembolize eder. Sürekli değişim ve gelişim içinde olan evreni biraz sembolize eder. Aslında annem biliyor muydu acaba diye düşündüm şimdi.
Ya annemi bilmiyorum da ben bunu yaparken hiç bu açıdan yapmam.
Hemen Ayşe'nin annesine bağlanıyoruz.
Ben yakıldım.
Hayat ağacı motifini ben de çok seviyorum. Birçok Türk mitolojisinde de geçiyor. Sevdiğim bir motif ama şeyi merak ettim. Var mıdır hani böyle sevdiğiniz motifler? Siz söyleyin, ben anlatayım biraz nedir, ne değildir.
Gökhan'ın vardır sevdiği motif.
Tabii ki de var. Olmaz mı? İki tane motif merak ediyorum Sena Hocam. Birincisi bozkurt motifi diye bir şey var mı? İkincisi kartal motifi ne olduğunu biliyorum. Manasını merak ediyorum.
Şimdi şöyle kurt ağzı, kurt izi dediğimiz motif var. Bu motif kurt yapısal özelliğini karanlıkta da görebilen bir hayvandır. Yani bunu biraz belirtir. İşte bu yüzden de bu motif ışığı ve güneşi sembolize ettiği gibi biraz da korunmanın simgesidir. İstediği zaman istediği şekilde kendini ifade edemeyen Anadolu kadını duygularını çeşitli motiflerle bu şekilde ifade de etmiştir.
Kurt işlediği zaman ne anlatmaya çalışıyor kadın?
Daha çok korumak, ışık.
Beni koruyor mu demeye çalışıyor?
Olabilir. Ya ama da neden koruyun mesela?
Bir kartal motifi, çift başlı kartal da var biliyorsun. Evet. Amerikalılar çöktü ama ona.
Nasıl çöküyorlar ya? Çift başlı kartal bizim motifimiz. Çift başlı kartal nedir? Doğunun ve batının hakimiyet altına aldığımızı ifade eder. Ve şu an Selçuklu Belediyesi kullanıyor. Konya'nın Selçuklu Belediyesi'nde kullanılan bir semboldür. Hakimiyettir birazcık baktığımızda.
Baykuş var mı?
Bu tarz böyle motifler aslında birçok şey de ifade eder. Şimdi dinleyiciler der ya bizde de şu var diye. Mesela bereket motifinin yılanı, ejderi, geyiği de görürüz ama geyiği şeyde de görürüz. Göçebe Türklük sembolünde de görürüz.
Hepsinin anlamı herkes için aynı anlam mı taşıyor yoksa farklı bölgelerde farklı anlamlarda çıkartılabiliyor mu?
Çıkartılabilir. Hatta farklı bölgelerde motiflerin şekli de değişiyor. Ya o yüzden bir motif okumak büyük bir beceridir. Eli belinde kadın motifi var. Kadının dişiliğini, doğurganlığını sembolize eder. Günümüzdeki gibi partiler yok yani kadın hamile olduğunu partilerle belli edemiyor. Eli belinde kadın motifini işliyor. Bu birçok yörede mesela farklı şekilleniyor ama anlamı aynı.
Ben hamileyim diyor.
Yani. Ya da hamile kalmak istiyorum diyor.
Onun oradan kime söylüyormuş ya? Kocasına söylesin işte.
Peki ben şey soracağım. Niye bu motifleri hep kadınlar yapıyor? Erkekler ne iş yapıyor o sırada?
Ya el sanatlarında çok erkeklerin aktif olduğunu gördünüz mü?
Feministler Amazon'a. Feministler Amazon'a.
Sus. Sana kadın oluyorum. Mesela çömlekçilikte de ben bir Nevşehir'im. Bir Ankara'da bir Nevşehir'li fark ettiniz mi?
Evet, niye kankasın insanları? Peki bir şey soracağım. Bu bölüm hangi müzede çalışıyorsun?
Bu bölüm işsizim. İşsizim arkadaşlar. Daha geçen gün mezun oldum. Kendimi hiç hissetmiyorum.
Görüyorsunuz değil mi? Bölüm çıktı farklı ruh haliyle, farklı meslekle, farklı iş yerleriyle geldi bölümlere. Biz konuştuk. Sen bize anlattın merak ettiğimiz motifleri. Ama dinleyicilerimiz de motif sormak isteyebilir. Şöyle yapalım. Instagram adresimizden soru hikaye etkinliği yapalım. Hikayeye soru soruluyor ya. Onun tam adını bilmiyorum. Hikaye etkinliği yapalım. Dinleyicilerimizin hepsi merak ettikleri motifleri yazsınlar, sorsunlar. Sen de bunlara cevap ver. Böylece ne yapalım? Kültürümüzü katlanarak çoğaltalım.
Şey mi diyorsun? İletişimi yararlı kullanalım.
Evet. Teknoloji. O zaman son sözlerinizi alayım ben sizin.
Bölüm için son sözlerimiz değil mi? Ölmüyoruz neticede.
Şöyle gözüme cevaptaki sahne geldi aklıma. Dur bir bakayım.
O zaman senin son sözünü söyle.
Son sözüm motifler benim için önemli biliyorsunuz belki bir konuyu. Kültür benim için daha çok önemli. Nasıl aktaracağımı bilemediğim bir anda yakaladınız ikiniz de beni.
İyi yapmışız.
Ve bu podcast'e dahil oldum. Böyle katlanarak inşallah devam ederiz. Ne kadar sürçülüyse ettiysek affola.
Diktim perdeyi eğledim viran.
Gününüz hayralı diyorum.
Kültürümüze ve geleneğimize sahip çıkalım. Hoşça kalın.
Atasını bilmeyen it peşinde gezer diyerek ben de son sözümü söylüyorum. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Üzere.
Genç Radyo devam ediyor. Programı dinledik. Elinize sağlık. Bu programda ana fikriniz neydi?
Aslında yeni medyayı kültürle harmanlamaktı. Aramızda konuştuğumuz muhabbetleri dijitale aktarmak. Kültürü aslında dijitale aktarmak diyebiliriz.
En çok hangi husus üzerinde durdunuz? Bu program yani dinlediğimiz program üzerinde de konuşabiliriz. Genel kültür konulu podcastleriniz üzerinde de.
En çok Türk kültürünü hedef aldık. Yani Türk kültürünün geçmişten günümüze kadar nasıl bir değişim içerisinde olduğunu ele aldık. Burada da zaten amacımız hani yarışmayı da dahil edersek amacımız bir kazanmak değil de yarışmayı araç olarak kullandık. Çünkü Türk kültürü şu anki Z kuşağı diye adlandırdığımız, biz de biraz kıyısından girdik ama Z kuşağı diye adlandırdığımız kuşakta çok fazla tercih edilen bir şey değildir. Gelenekten kaçan bir kuşağımız var. Yani gelenekselleşmekten korkan bir kuşağımız olduğu için
Belki bu şekilde onlara biraz daha sempati duyurabiliriz.
Geleneksel radyoculuk sizin kuşağınızda çok fazla talep görmüyor. Siz iyi bir radyo dinleyicisi sayar mısınız kendinizi mesela?
Sanmam.
Neden ilgi göstermiyorsunuz geleneksel frekans radyoculuğuna?
Ya aslında bence beni konuları içine çekmiyor diyebilirim.
Şöyle, ben radyo dinlemedim. Yani çok küçükken dinliyordum böyle, Antalyalıyım. Antalya'nın şu an yok ama eskiden Merete diye radyo kanalı vardı. Orada şarkıları bulmaya çalışıyordum falan. Çünkü telefonum yoktu o dönemde. Oradan bir şeyler kapmaya çalışıyordum. Ama şu an ihtiyaç duyulmuyor.
Müziği nereden dinliyorsunuz mesela?
Şu an Spotify var. TRT Dinle diyebilirim şu an ama ona daha yeni yeni alıştık. Daha yeni öğrendik. Oradan da alışmaya başlıyoruz. Bu şekilde müziklere ulaşabiliyoruz.
Bu nedenle de podcast'i tercih ediyoruz diyorsunuz.
Evet.
Yani dijital medyanın içerisinde yer alan ama aynı zamanda sesin kullanıldığı podcast bizim tercihimiz diyorsunuz. Şimdi sizin seçtiğiniz bir şarkıyı dinleyelim. Sonra söyleşimize devam edelim.
Beyoğlu'na götür beni, kitaplara bakalım, sokaklarda gitar çalalım, tatil için para yapalım. Oturalım bir yerde, bir iki laf edelim, sinemaya gidelim, sonra karanlıkta öpüşelim. Mesela acı yok, ağrı yok, sızı yok, cepte para çok. Hadi gel gidelim, yaraları saralım. Hadi gel gidelim, anıları yazalım. Afrika'ya götür beni, o Sibisa Mandela, çöllerde dolaşalım, develerle mesela. Avrupa'ya gel benle, uyuruz köprülerde, Beatles, Tango, Don Quixote, şarap şişesinde. Bir bilet alalım, trenlere binelim, çuf çuf gidelim. Hadi gel gidelim, yaraları saralım. Hadi gel gidelim, acıları yazalım. Götür beni, kıyıları yaşayalım, takalara binelim, balıkçılık yapalım, kapı kapı gezelim, maceraysa değer, hayat acılardan geçer, battı balık yan gider. Mesela acı yok, ağrı yok, sızı yok, sözde neşe çok. Hadi gel gidelim, yaraları saralım. Hadi gel gidelim, tutuşalım, yanalım.
Genç Radyo devam ediyor. Podcast'in geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Podcast şu an Türkiye'de yeni sanırım pandemi döneminde biraz daha patladı. Türkiye'de şu an yeni görülüyor. Daha çok böyle tercih ediliyor. Tabii yabancı ülkelerde biraz daha fazladır, orasını bilemeyiz. Maddi olarak da çok fazla böyle eğlencesine yapılıyor. Öyle kazanç da olmuyor. Bakalım yani, bence çok güzel bir geleceği vardır diyebilirim.
Bence çok önü açık bir mecra. Biz de devam edeceğiz podcastlerle diyebiliriz.
Peki geleceğin iletişimcileri yarışması sizin hayatınızda nasıl bir yer etti? Hayatınızı değiştirdi mi? Gelecek vizyonu oluşturdu mu sizin için?
Ya açıkçası ben Türk kültüründen bahsedebileceğim bir podcast kanalında TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmasında ikinci olmakla beraber bir sürü insana ulaşmış oldum. Ya onlar merak ederek bizi dinlediler ve biraz da olsa yayıldık diyebiliriz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu hakkında bir fikriniz var mıydı daha önce?
Maalesef yoktu.
Şimdi öğrendiniz.
Evet.
Programı da dinleyeceksiniz.
Evet.
Arkadaşlarınıza da söyleyeceksiniz. Böyle bir radyo var. 42 dilde yayın yapıyor. Dünyaya Türkçe de sesleniyor. Bizi de konuk ettiler. Ağırladılar. Sesimizi duyurmamızı sağladılar diyeceksiniz. Biz size teşekkür edeceğiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Podcast de olabilir, iletişimin diğer dalları da olabilir. Meslektaşlarımız olarak sizi görmek istiyoruz. Hep böyle başarılı olun diyoruz.
Teşekkürler.
Genç Radyo'nun ikinci bölümü burada sona eriyor. Bu bölümde Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ndendi konuklarımız. Podcast alanında ikincilik ödülü alan Ayşe Karaosmanoğlu ve Sena Tutak konuklarımızdı. Teşekkür ediyoruz kendilerine bir kez daha. Ben Abdullah Koltuk, bu programı Zeynep Yıldırım'la birlikte hazırladık. Teknik masada Gökhan Polat vardı. Gelecek hafta Genç Radyo'da yine başarılı gençlerle karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Genç Radyo sona erdi.